Budala, Dostoyevski.
Ayrım 40.
Önceden hazırlanmış ve davet bekliyormuş gibiydi. Taraçanın ortasına çıktı. Koltukta oturmaya devam eden prensin karşısına geçti. Herkes ona biraz şaşkınlıkla bakıyordu. Hemen hepsi, Prens Seçe, ablaları ve annesi, bu yeni ve herhalde fazla ileri götürülmüş yaramazlığı hoş görmüyordu. Ama şiir okumanın kendini göstermesine ortam hazırlayacağından pek hoşnut kaldığı belliydi. Aglaé ünlü mazumeyi okumaya başladığı sırada Lizaveta Prokofievna az kaldı onu susturup yerine gönderecekti. Ama tam o sırada Taraça'ya yüksek sesle konuşarak iki yeni konuk girdi. Bunlar General Yepanchin'le arkasından yürüyen genç bir adamdı. Hafif bir telaşlanma oldu. 7. Generalin yanındaki 28 yaşlarında uzun boylu, ince, son derece yakışıklı, zeki yüzlü bir genç adamdı. Nükte, alaycılık dolu parlak kara gözleri vardı. Aglaé ona bakmadı. Bilerek yalnızca prense bakmaya ve yalnız ona yönelik şiir okumaya devam etti. Prens Aglaé'nin bu davranışında belirli bir amaç olduğunu anladı. Yeni konukları onu bulunduğu zor durumdan biraz olsun kurtardılar. Prens onları görünce yerinden kalktı. Generali başıyla selamladı. Şiirin kesilmemesini eliyle işaret etti. Kendisi de koltuğun arkasına geçti. Böylece koltuktakinden daha rahat, gülünç olmayan bir durumda baladı dinlemeye devam etti. Lizaveta Prokofievna da iki kez elini sallayarak girenlerin hareketsiz kalmalarını istedi. Prens generalin yanındaki yeni konuğa özel bir ilgi duymuştu. Bu adamın şimdiye kadar pek çok kez adını duyduğu, arada bir kafasına takılan Yevgeni Pavlovich Radomski olduğunu hemen anlamıştı. Yalnız adamın üstündeki sivil giysi şaşırtmıştı onu. Duyduğuna göre Radomski subaydı. Şiir okunduğu sürece o da zavallı şövalye hakkında bir şeyler biliyormuş gibi dudaklarından alaycı bir gülümsemeyi eksik etmedi. Prens, belki de benim yakıştırmam bu, diye düşündü. Aglaé'nin hali birdenbire değişti. Şiiri okumaya başlarken takındığı gösterişçi, yapmacık tavır, ciddiliği, okuduğunun derinliğine ve anlamına sokuluşundaki ustalıkla silinmiş, şiirin her sözcüğünü öyle sade ama öyle anlamlı söylemişti ki, sonunda herkesin ilgisini toplamıştı. Ayrıca şiirdeki yüksek ruhu yansıtması da çalımlı çalımlı ortaya çıkmasında bir dereceye kadar haklı olduğunu göstermişti. Şimdi bu azameti ancak dile getirmeyi üzerine aldığı duygulara karşı saygısının sınırsızlığına bağlanıyordu. Gözleri parlıyordu. Güzel yüzünde tutkusunu yansıtan ince, belirsiz titremeler seçiliyordu. Aglaé'nin okuduğu şiir şöyleydi. Dünyada sessiz, sade, görünüşü alımsız, donuk ama ruhu cesur, dürüst, zavallı bir şövalye yaşardı. Dipnot, Puşkin'in bir baladı. Akıl almaz bir hayal gücüne sahipti. Onulmaz bir anı kalbinde yer etmişti. O günden beri yaralı ruhuyla kadınlara bakmıyor, mezara kadar hiçbiriyle konuşmak istemiyordu. Boynuna eşarp yerine tesbihler dolamıştı. Yüzünü örten çelik kafesi kimsenin önünde kaldırmamıştı. Temiz bir aşkla dolu, tatlı hayaller peşindeydi. Kalkanının üzerine kanla A, N, D harflerini çizmişti. Ve Filistin çöllerinde türedi kişizadeler, dillerinde kadınlarının adlarıyla savaşırlarken. Lumen coeli sanchta rose diye, dipnot, göklerin nuru, yeri göğü inletiyordu o. Naraları afet gibi Müslümanlara dehşet saçıyordu. Uzaklardan şatosuna döndükten sonra her zaman sessiz, kendi halinde yaşamış, sonunda dünya ile ilgisini keserek Mecnun gibi ölmüştü. Sonraları bu anları hatırlayan Prens Mışkin, böyle gerçek ve güzel duyguların nasıl olup da bu derece açık bir gaddarlıkla birleştiğine bir türlü akıl erdiremedi. Prens bu hareketin amacının alay olduğundan kuşkulanmıyordu. Bunu açıkça anlamıştı. Elinde bunu doğrulayan kanıtlar vardı. Aglaé şiir okurken A, N, D harflerini N, F, B olarak değiştirivermişti. Bunun bir yanlışlık, ağzından kaçıveren bir benzetme olmadığı sonradan ortaya çıkmıştı. Aglaya kuşkusuz şaka yapıyordu. Biraz sert ve yersiz olmakla birlikte herhalde bile bile yapılmış bir şakaydı bu. Zavallı şövalye daha bir ay önce herkesin dilindeymiş, gülme konusu oluyormuş. Ama prensin hatırladığına göre Aglaya bu harfleri şakaya benzer bir gülümseme ya da gizli anlam verdirecek biçimde tane tane değil, tersine öyle bir ciddilik ve sadelikle söylemişti ki bu harflerin şiirde ve kitapta bulunduğunu düşünmemek imkansızdı. Prensin içine ağır, sıkıcı bir duygu kaplamıştı. Lizaveta Prokofievna harflerin değiştirilmesiyle yapılan dokundurmayı ne anladı ne de farkına vardı. General Ivan Fedorovich bir şiir okunduğunu fark etti, o kadar. Öbür dinleyicilerden çoğu anladılar. Davranış ve amaçtaki cesarete şaşmakla birlikte ses çıkarmadılar. Anlamazlıktan geldiler. Yalnız Yevgeni Pavlovich, prens bahse girebilirdi, anlamakla kalmamış, anladığını göstermek de istemişti. Alaycı alaycı gülümsemesi bunu açıkça gösteriyordu. Okuma biter bitmez hanımefendi hayranlıkla, "Harika, kimin bu şiir?" diye bağırdı. "Pushkin'in maman," dedi Adelaide. "Utandırmayın bizi. Bu da bilinmez mi artık? Ayıp." "İnsan sizin yanınızda büsbütün aptallaşıyor. Ayıp ya, eve gider gitmez bana Pushkin'in bu şiirini veriniz. Bizde Pushkin'in kitapları yok sanırım. Yırtık iki cilt ne zamandır ortalarda sürünüp duruyor," diye ekledi Alexandra. "Öyleyse Fedor'u ya da Alexei'yi, en iyisi Alexei'yi ilk trenle şehre gönderip kitapları yeniden aldırmalı. Aglaya, gel buraya kızım, öp beni, çok güzel okudun. Yalnız," fısıldar gibi ekledi, "bunu içten okudunsa acırım sana. Yok, onunla alay etmek için okudunsa senden yana değilim. Daha doğrusu keşke hiç okumasaydın, anladın mı? Hadi bakalım küçük hanım. Bunu sonra konuşuruz. Çok oturduk burada." Prensle General Ivan Fedorovich karşılıklı birbirlerine iltifat ediyorlardı. General ona Yevgeni Pavlovich Radomski'yi tanıtmıştı. "Yolda yakaladım. Trenden yeni inmiş. Benim buraya geleceğimi, bizimkilerin de burada olduğunu öğrenince..." Yevgeni Pavlovich generalin sözünü kesti. "Prens, sizinle öteden beri yalnız ahbap olmak değil, dostluk kurmak için fırsat kolluyordum. Sizin Pavlovsk'ta olduğunuzu öğrenince vakit kaybetmemeye karar verdim. Rahatsızmışsınız, yeni duydum." Lev Nikolayevich elini uzatarak, "Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizinle tanıştığıma sevindim," dedi. "Prens Seçe'den hakkınıza çok şey duydum. Hakkınıza konuştuk bile." Karşılıklı nezaket sözlerinden sonra birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştılar. Bu anda toplu konuşma başladı. Gözünden hiçbir şeyi kaçırmayan prens, Yevgeni Pavlovich'in sivil giysisinin herkeste büyük bir şaşkınlık uyandırdığını fark etti. O kadar ki giysi değişikliği pek önemliymiş gibi bir zaman herkes yalnızca bu konuyla ilgilendi. Adelaide ile Alexandra, Yevgeni Pavlovich'i sorguya çektiler. Akrabası olan prens Seçe büyük bir merakla General Yepanchin'de neredeyse heyecanla konuşuyordu. Yalnız Aglaya bir an merakla ama tamamıyla sakin olarak sanki sivil giysinin mi yoksa askeri giysinin mi daha çok yakıştığını anlamak ister gibi Yevgeni Pavlovich'i süzdü. Bir dakika sonra başını çevirdi, bir daha da bakmadı. Lizaveta Prokofievna işin aslını anlamak istediği halde bir şey sormuyordu. Prensin anladığına göre Yevgeni Pavlovich'i gözü pek tutmuyordu. Ivan Fedorovich bütün soruları "Şaşkına çevirdi bizi," diye yanıtlıyordu. "Az önce şehirde rastlayınca gözlerime inanamadım. Bu kadar acele edecek ne vardı anlamıyorum. Kovan mı var bizi?" diyen kendisiydi. Yevgeni Pavlovich'in bu emeklilik işini daha önce de açtığı karşılıklı konuşmalarından anlaşılıyordu. Ama onun ciddi konularda şaka yolu söz etmek alışkanlığı olduğu için söylediklerine pek kulak asan olmamıştı. Gülerek, "Bir süre, birkaç ay, en çok bir yıl hizmetten uzak kalacağım," diyordu. "Ama bildiğime göre işleriniz için buna hiç de gerek yok," diyordu heyecanlı general. "Çiftliklerimi kim dolaşacak? Bunu kendiniz öneriyordunuz ya, ayrıca Avrupa'ya gitmek istiyorum." Az sonra konu değişti. Ama prense göre herkesin üzerine çöken telaşlı, tedirgin hava dağılmamıştı. İşin içinde %100 olağanüstü bir durum olmalıydı. Yevgeni Pavlovich Aglaya'ya yaklaşarak, Demek zavallı şövalye yine sahneye çıktı, diye sordu. Genç kız Radomski'yi prensi şaşırtan şaşkınlık dolu, soran bir bakışla süzdü. Sanki aralarında zavallı şövalye konusu geçmesi olasılığını bile düşünmediğini, üstelik onun sorusunu anlamadığını belirtmek istiyordu. Kolya, Lizaveta Prokofievna ile zorlu bir tartışmaya girişmişti. Vakit geçti, Puşkin'in kitabını şehirden aldırmak için adam gönderilemez artık. 3000 kere söyledim size, geçti vakit. Akla eden çabuk sıyrılan Yevgeni Pavlovich, gerçekten bu saatte kente adam gönderilemez diye söze karıştı. Dükkanlar kapanmış olmalı, saat 9'a geliyor. Bunca zaman aklınıza gelmediğine göre yarına kadar dayanılabilir, dedi Adelaide. Kolye atıldı. Zaten seçkin çevreden kimselerin edebiyata pek ilgi duymaları da uygun düşmüyor. Sorun bakalım Yevgeni Pavlovich'e, kırmızı tekerlekli sarı arabayla ilgilenmek daha uygun değil mi? Yine kitaptan aktarma Kolya, dedi Adelaide. O zaten ancak kitaplardan konuşur, dedi Radomski. Söylemek istediklerini hep eleştiri yazılarından ezberlediği cümlelerle anlatır. Nikolay Ardalyonovich'in konuşma biçimini çok iyi bilirim. Ama bu seferki kitaptan değil. Nikolay Ardalyonovich doğrudan doğruya kırmızı tekerlekli sarı araba mı demek istiyor? Yalnız ben onu çoktan değiştirdim. Geç kaldınız. Prens Radomski'nin konuşmasını dinliyordu. Radomski'nin her bakımdan hoşa giden bir görünüşü vardı. Alçak gönüllü, neşeliydi. Prens en çok kendisine takılan Kolya ile dostça, akranıymış gibi konuşmasından hoşlanmıştı. Lizaveta Prokofievna o anda ellerinde büyük boy, çok güzel ciltlenmiş yeni birkaç kitapla karşısına geçen Vera'ya ''Bu ne?'' diye sordu. ''Puşkin efendim, bizim Puşkin dizisi. Babam bunları size vermemi söyledi.'' Lizaveta Prokofievna şaşırdı. Nasıl olur? Olur mu yani? Lebedev kızının omzunun arkasından çıkıverdi. Armağan değil efendim, armağan değil. Haddim mi? Maliyet fiyatına. Bu atalarımızdan kalma, ailemize ait Puşkin dizisi. Annen kov baskısı. Hiçbir yerde bulamazsınız. Maliyet fiyatına. Saygılarımla size sunuyorum. Bunu satmak isteyişim, ekselansınızın son derece soylu, edebi duygularının sabırsızlığını bir an önce giderebilmek istediğimden doğmuştur. Ha, satacaksın. Öyleyse teşekkür ederim. Elbette zararlı çıkmazsın. Yalnız rica ederim, karşımda kırıtıp sırıtma. Çok bilgin bir adam olduğunu işittim. Bir gün konuşalım, kitapları bize kendin mi getireceksin? Son derece hoşnut olan Lebedev, kırıtmaya devam ederek kitapları Vera'nın elinden kaptı. Saygılarımla. Kaybetmeden getir de istersen saygısız olsun. Sonra Lebedev'e dik dik bakarak ekledi. Ancak bir koşulla. Kapıma kadar gelebilirsin o kadar. Bugün seni kabule pek gönlüm yok. Ama kızın Vera'yı şimdi bile gönderebilirsin. O hoşuma gidiyor. Vera sabırsızlıkla babasına döndü. Gelenleri niçin haber vermiyorsunuz? Bu gidişle kendileri içeriye dalacaklar. Baksanıza gürültü etmeye başladılar. Şapkasını alan Prens Mushkin'e dönerek ''Lev Nikolayevich'' dedi. ''Bir süre önce 4 adam geldi. Sizi bekleyip söyleniyorlar. Babam da bir türlü yanınıza bırakmıyor onları. Kimmiş bu konuklar? İş için geldik diyorlar. Ama öyle adamlar ki içeri almazsak insanın yolunu keserler. Bir kere kabul edip sonra savsak çok iyi olacak Lev Nikolayevich. Gavril Ardalyonovich ile Pitis'in deminden beri dil döküyorlar. Ama dinleyen kim?'' Lebedev ellerini sallıyordu. Pavlishchev'in oğlu, Pavlishchev'in oğlu. İstemez canım istemez, dinlemeye değmez onları. Bunlara kafa yormaya değer mi Prens Hazretleri? Doğrusu bu, hiçbiri layık değil. Prens şaşkınlık içinde, Pavlishchev'in oğlu mu? Diye sordu. Allah Allah, biliyorum. Ama bu, ben bu işi Gavril Ardalyonovich'e havale etmiştim. Az önce Gavril Ardalyonovich bana dedi ki, Gavril Ardalyonovich arkasında Pitissin ile Taraşa'ya geliyordu. Bitişik odadan gürültüler, General Ivorgin'in de bunları bastırmak isteyen sesi duyuluyordu. Kolya hemen gürültüye koştu. İlgi çekici doğrusu, dedi Yevgeni Pavlovich. Prens, demek olayı biliyor, diye düşündü. General Yapançin merak içinde herkesin yüzüne bakıyor, bu yeni olayı bilmeyenin yalnız kendisi olduğunu fark ediyordu. Şaşkınlıkla, Pavlishchev'in oğlu mu? Nasıl oluyor bu? Diye soruyordu. Beklemenin verdiği heyecan hepsine yayılmıştı. Prens, çok kişisel bir olayın herkesi bu derece ilgilendirmesine şaşırmıştı. Aglaé, prensin yanına giderek son derece ciddi, "Bu işi şimdi kendiniz bitirseniz çok iyi edersiniz," dedi.
Ayrım sonu.